Hakikati Muhammedi ve Nuru Muhammedi. Hakikati Muhammedi ne demektir? Nuru Muhammedi ne anlama geliyor? Bilelim ki Hazreti Muhammed kün fekündür. Yani Allah ol demiş ve her şey onunla var olup onunla tamamlanmıştır. Demek ki o Allah ile kul arasındaki yegane nispettir. Bu alemde bütün yaratılmışlar onun hakikatinden, onun manasından ya da ondaki hak tecellisinden yaratılmıştır. O Allah'ın diri ve ruh taşıyan aksi, alem ise onun ölü ve ruhsuz aksidir. Hakikati Muhammedi zat tecellisinin mazharıdır. Hazreti Peygamber ben Allah'tanım, müminler ise bendendir diyerek aynı hakikati vurgular. Hocam Kenan Er-Rıfai, hiçbir şey yoktur ki batını, özü, hakikati Muhammedi olmasın. Fakat bütün varlıkların hak olması, hakkın bir veya iki ismine mazhar olması itibari iledir. Nüsha-i Kübra ise kamil insandır. İşte o hakkın bütün isimlerine mazhardır. Dolayısıyla kamil insan hakkın göz bebeğidir. Bu demektir ki hakikati Muhammedi kamil insanda tecelli etmiştir. Hazreti Mevlana Mesnevi'de diyor ki, bir insan ki Hazreti Muhammed'in hakikatini, nurunu bizzat peygamberden alsa yahut aynı nuru onu gören bir ermişten değil de onun asırlar sonra gelen bir velisinden elde etse, madem ki alınan nur o nurdur, bunu bizzat Hazreti Muhammed'den almış demektir. Bu tıpkı bir mumdan başka bir mumun ya da bin başka mumun yakılması gibidir. Mumları uyandıran ve onlar vasıtasıyla cihanı nurlandıran alev aynı alevdir. Sen bu şekilde yakılan mumlardan en sonuncuyu da görsen, gördüğün ve nurlandığın ışık, bil ki o ilk ışıkla yandı ve sana onun nurunu gösteriyor. Sen bu nuru ister son gelen bir veliden, ister ilk getiren nebiden al. Aldığın madem ki kainatı aydınlatan aynı ilahi nurdur, bunda ne fark var? Kamil insanda nuru Muhammedi candır. Yani sırullah'tır ya da Allah'tır. Yine Kenan er-Rıfai buyuruyor ki, hakikati Muhammedi'yi anlamak kolay değildir. Ancak insan kemal bulursa o hakikati Muhammedi denizine gark olur. Bu surette de kendisi hakikati Muhammedi'den olur. Hakikati Muhammedi'yi anlamak beşeriyet idrakinin üstündedir. Anlamak, bilmek nihayet beşeriyet hudutlarına göre olur. İşte dediğimiz gibi beşeriyet kirlerinden arınıp kemalini bulup yokluğa vasıl olarak aslına kavuşursa geri kalan hakikati Muhammedi'dir. Hakikati Muhammedi demek hak demektir. Binaenaleyh senin de hakikati Muhammedi denizine dalman için bu vücudun lasını atman lazım gelir. Onu atınca da bak ne kalır, bir düşün. Görülüyor ki her şey hakkın hakikatinden nur şeklinde zuhur etmiştir. Ve nuru Muhammedi zatın nuru demektir. Allahu Azimüşşan ayet-i kerimede buyurur. Allah'tan size bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Maide 15. İşte burada kastedilen nur Hazreti Muhammed, kitap ise Kur'an'dır. O ilahi hakikati Muhammedi şimşeğinin ışığı bütün nurları doğurdu. Hazreti Adem ilahi isimler marifetini o nuru safiden, o hakikati Muhammedi'den buldu. Hazreti Adem Şit aleyhisselamı kendine halife etti. Çünkü o nurun eseri onun alnında göründü. O cevher Nuh aleyhisselamda deryadan nur incilerini yağdırıcı oldu. Yani zamanında can deryasından marif incilerini saçıcı oldu. Hazreti İbrahim'in canı da bu nur ile Nemrud'un ateş dalgaları içine korkusuz ve zararsız girdi. Ve o ateş ona gülistan oldu. Ruhu o nurdan kuvvet buldu da Hazreti İsmail'in boynunu kesmek diledi. O nurun bereketi ile hançer taşı parçaladı. İsmail'in boynunu kesmedi. Hazreti Davud'un canı o nurun ışığı ile saygıya değer oldu. Demir ona itaatkar olup elinde mum gibi yumuşak oldu. Hazreti Süleyman'a o nur nasip olup misaline erdi. Cümle mahlukat, cinler ve bütün insan ve hayvanlar, hatta rüzgar bile onun hüküm ve fermanına itaat edici oldu. Hazreti Yakup aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un ayrılığında sabır ile Hakk'ın kazasına rıza gösterdi. Görmez olan gözlerini o nur-u azam açtı. Hazreti Yusuf o nuru gördü. Rüya tabirinde alim oldu. Bu nura mazhar olan Hazreti Musa'nın elindeki asa o nurdan gıda bulup ejder oldu. Meryem oğlu Hazreti İsa aleyhisselam o nura erişti de semaya yükselip dördüncü felekte karar kıldı. Hazreti Muhammed o felek nimetini buldu da bu kudretle ayı iki parçaya ayırdı. İşte bu nur-u azam Peygamber Efendimiz'de kemalini bulduğu için o nura hakikati Muhammedi denildi. Efendimiz'den gelen Adem su ile balçık arasındayken ben peygamberdim rivayetini nasıl anlamamız gerekiyor? Kur'an'ımızda geçen peygamberler arasında ayrım gözetmeyiz haberini Efendimiz açısından nasıl yorumlamak gerekir? Hakikati Muhammedi ahadiyet yani yaratılışı evvel la taayyün makamı olduğundan Allah'ın sonsuz birliği içinde zaten vardı. Dolayısıyla yaratılan her şey bu hakikatten zuhur etti. Hazreti Adem peygamberin manasının ilk tecelli ettiği kamil insandır. Görülüyor ki önce manası sonra vücudu zuhur etmiştir. Peygamber Efendimiz Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur ya da ben yaratıklar içinde insanların ilkiyim sözü ile bu bilgiyi teyit etmiştir. Buradan da anlaşıldığına göre peygamberin hakikati hadis olmayıp kadimdir. Alem Adem'in aynasındaki aksi gibi olması hasebiyle hakikati Muhammedi hem alemin hem Adem'in yaratılışının kaynağıdır. Özetlersek o Allah'ın hiçbir şeyi yaratmadan önce varlığında olan nurdur. Ya da mutlak ahadiyetinde kendisi için onda tecelli ettiği ilahi akıldır. İnsan-ı Kamil'deki bu tecellinin bir adı da Ahmedi Nur ya da Ahmediyettir. Ahmet, miraca çıkan ve kendi hakikatiyle buluşan Nur-u Muhammedi'dir. Baştan aşağı cemaldir ve vahyin alıcısıdır. Ümmi ya da saftır. Onun manasına maddiyat karışmamıştır. İçi Ahmet, dışı Muhammed olup Adem'de de tecelli eden peygamberin hakikati, bütün hakikatleri kuşatan ve küldeki tecellisi sayesinde bütün cüzlere sirayet eden hakikattir. Bu yorumla Nur-u Muhammedi, nurların nuru veya ruhların babası diye isimlendirilir. Kâşani der ki, Hazreti Peygamber'in sonuncu olması kemal noktasındaki en üst dereceyi gösterir. Çünkü Allah kendisinden sonra kemalde ona denk başka birini yaratmamıştır. Peygamber, biz ilkleriz ve sonlarız demekle Adem'deki tecellisi ile Muhammed ismiyle tecellisinin aynı olduğunu anlatır. Evet, her şey ondan zuhur etmiştir ama bu zuhuratta bile bir tekamül vardır. Bu yüzden Hazreti Adem'i güneşin ilk doğuş anı gibi düşünürsek, Hazreti Muhammed'in varlığı güneşin saat 12'deki hali gibidir. Bu arada bu hakikat çeşitli peygamberlerin isimleriyle tecelli etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah, biz Allah'a ve bize indirilene İbrahim, İshak, Yakup ve esbata indirilene Musa ve İsa'ya verilenle, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbir arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk. Bakara 136. Görülüyor ki, verdiği ışığın değişmesine rağmen güneş hep aynıdır. Dolayısıyla da peygamberler arasında fark yoktur. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark olmadığını buyurmuştur ama onların getirdikleri dinler arasında fark vardır. Zira her peygamberin ümmeti belirli bir kabiliyet ve idrake sahip olduğundan ümmetler arasındaki bu farklılık dinler ve mezhepler arasındaki farklılığa sebep olmuştur. Allah'ın ilk yarattığı şey nurdur veya kalemdir. Rivayetleri nasıl yorumlarsınız? Buradaki kalem ve nur ne manaya gelir? Allah-u Teala'nın önce halk ettiği akıldır. Allah-u Teala'nın önce halk ettiği kalemdir. Hadislerinden anlıyoruz ki kalem aklı evveldir. Cili'ye göre her ikisi de ruhu Muhammed'in iki yüzüdür. Yine Peygamber Efendimiz Allah'ın halk ettiği önce peygamberin nurudur buyurur. Demek ki kalem-i âlâ, aklı evvel ve hakikati Muhammedi, nuru Muhammedi aynı mananın üç farklı yorumudur. Bu cevher halka nispet edildiğinde kalem-i âlâ adını alır. İnsan-ı kâmile nispet edildiğinde hakikati Muhammedi adını alır. Yani akıl kalem, nefis lev ise akıl ile bulunan fikri hükümler levh-i mahfuza yazılan kaydın suret bulmasıdır. O halde herkes kendi levh-i mahfuzunda var olan şeyleri idrak edebilir. Bütün bunlardan anlaşıldığına göre aklı evvel varlıkta bulunan ilahi ilimdir. Onun levh-i mahfuza inişine kalem-i âlâ denir. Aklı evvelin ilmi olan kalem-i âlâ bir nurdan ibarettir. Nesefi ise hokka ile kalemi, kalemle yazdıklarını şahit tutarım ki, kalem bir ayetini, hokka ceberut alemini, vahdaniyet ya da çokluğun birliği kalemi, ilk cevher ve kalemle yazdıklarını da alemin müfredatı olarak anlatır. Buradan da anlaşılan kalemin mürekkebi kader konusunda kurumuş ama kaderin aşikar oluşu konusunda yazmaya devam etmektedir. İlk cevherin ismi akıldır. Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır. Bu sebepten akla, aklı evvel, ilk akıl derler. Aklı evveli çeşitli itibarlara göre muhtelif isimler halinde zikretmişlerdir. Hazreti Adem, cevher, akıl, nur, ruh, kalem, yakın melek, büyük arş ve bunun gibilerini söylemişlerdir. Bunların tümü doğru olup ilk cevherin isimleridir. O aziz bu hususta şöyle söylemiştir. 1001 sıfattan 71 fırka oldular. Bir hakikati 100 şekilde bilsen de doğrudur. Ey derviş! Bir şeyi 100 itibarla, 100 isimle ifade ederlerse, o şeyin hakikatinde bu 100 isme rağmen hiçbir çokluk meydana gelmez. Bir adam demirci, marangoz, ekmekçi, terzi vesaire muhtelif itibarlar ve çeşitli isimlerle zikredilirse doğru olur. O adam hem demirci, hem marangoz, hem ekmekçi, hem terzi olur. Bu muhtelif isimlerle o bir insanın hakikatinde hiçbir çokluk belirmez. Bu bilgileri anladıysan şimdi bil ki Peygamberimiz salat ve selam onun üzerine olsun canlı olan bir cevher gördü. Bu cevher başka birini de diriltiyordu. Ona ruh adını verdi. Çünkü ruh diri ve dirilticidir. Yani kendisinden diri ve başkasını diriltici idi. Bu cevherin anladığını ve başkasını anlar kıldığını görünce ona akıl adını verdi. Çünkü akıl idrak eder ve edilir. Bu cevherin göründüğünü ve başkasını gösterdiğini görünce nur adını verdi. Çünkü nur hem görünür hem gösterir. Ey derviş! Her birini tarif edecek olursam söz uzar. Bu cevhere kalem, yakın melek, Adem, Allah Resulü, Beytullah, Beytül Atik, Beytül Mamur, Beyti Evvel, Mescid-i Aksa ve Arş-ı Azim derlerse yine doğru olur. Aklı evvel melekut aleminin arşı, feleki evvel ilk felek mülk aleminin arşıdır. Bunların hepsi aklı evvelin isimleridir. Nur evvel, bazı sonra olmak nedir? Kenan Rıfai Hazretlerinin aklı kül, hakikati Muhammedi'dir. Nefsi kül, hakikati Muhammedi'nin toplu olarak, öz olarak zuhurudur. Bu iki aleme ahadiyet ve vahdiyet denir. Allah ahadiyüzzat ve vahidiyüzsıfattır. Bu iki alem Resulullah'tan evvel zuhur etti. Fakat kainattan maksat ve mana odur. İşte ben idim ferzendi-i alem, alemin çocuğu. Ama babamdan evvel oldum ben. Sözünün manası budur. Ruh-u Muhammedi bu yaratılıştan evvel idi. Kainat ise ona hazırlıktan ibarettir. Evet, ağacın dikilmesi, dalı, budağı, yaprağı, çiçeği meyveden önce gelir. Fakat o dal budaktan maksat meyvedir. İşte Resulullah'tan evvel zuhura gelmiş şu mevcudattan da murat ruh-u Muhammedi'dir. Beyanından ne anlıyorsunuz? Hakikati Muhammedi ilahidir. Zira bütün varlıklar ondan yaratılmıştır. Hazreti Peygamber'in Adem çamurla toprak arasındayken ben vardım sözü, Adem adı ile tecelli eden varlığın Hazreti Muhammed'in hakikatini taşımasındandır. O halde kamil insan amaçta ilk, yaratılışta sondur. Hocam Kenan Er-Rıfai Hazreti Peygamber'in ruhunun meyve olarak zuhurunu bu nedenle anlatır. Bütün alem onun meyvalığının zuhuru içindir. Zira ağacı oluşturmak için meyvanın çekirdeği olan hakikatini toprağa gömmek, tavazunda yok olmak gerekir. Ağacın oluşumu sadece meyvanın varlığı içindir. Örnek verirsek, bir şeftali yetiştirmek istediğimizde onun çekirdeğini toprağa gömeriz. Çekirdeği şeftalinin hakikati olarak düşünürsek, hakikat ancak toprağa gömüldüğünde, yani tevazu, yokluk içinde zuhur eder. Ağaç haline gelir ve aynı hakikati taşıyan dallar ve yapraklar ortaya çıkar. Ama kemalin ortaya çıkışı şeftali iledir ve içinde aynı çekirdek vardır. Görülüyor ki Adem adı ile başlayan zuhur, Muhammed adı ile kemale ermiştir. Samiha Ayverdi der ki, hilkatten maksut insandır. Bütün alem insandan ibarettir. İnsanın vücudu hilkatten evvel alemin gayesiydi. Fakat hilkat binası kemalini bulduktan sonradır ki insan zuhur etti. Hilkatten gaye Adem idi. Fakat Cenab-ı Hak önce alemi yarattı ve bu alem binası kemalini bulduktan sonradır ki Adem'i zuhur ettirdi. Demek ki batında murat olan şey amelden sonra zuhura geliyor. Gerçi bu alem Resulullah'tan evvel zuhur etti. Fakat kainattan maksut ve mana odur. İşte ben idim ferzendi-i alem, alemin çocuğu. Ama babamdan evvel oldum ben. Sözünün manası budur. Ruh-u Muhammedi bu hikkatten evvel mevcud idi. Kainat ise ona hazırlıktan ibarettir. Evet, ağacın dikilmesi, dalı, budağı, yaprağı, çiçeği meyveye takaddüm eder. Fakat o dal budaktan maksat meyvedir. İşte Resulullah'tan evvel zuhura gelmiş şu mevcudattan da murat ruhu Muhammedi'dir. Görünüşte dal meyvanın aslıdır. Fakat hakikatte dal meyve için var olmuştur. Meyve elde etmeye bir meyli, meyve elde etmeye bir ümidi olmasaydı hiç bahçıvan ağaç diker miydi? Şu halde meyve görünüşte ağaçtan doğmuştur ama hakikatte ağaç meyveden vücut bulmuştur. Mustafa onun için Adem'le bütün peygamberler benim ardımda ve sancağımın altındadır dedi. O hünerler sahibi onun için biz sonda gelen fakat en ileri giden ve ön dölü alanlarız buyurdu. Suret bakımından ben Adem'den doğmuşum ama hakikatte onun atasının atasıyım ben. Melekler bana secde ettiler. Adem benim ardımdan yürüdü. 7. kat göğün üstüne çıktı. Hakikatte babam benden doğdu. Ağaç meyveden vücut buldu. İlk düşünce iş aleminde son olarak zuhur etti. Hele ezeli vasfa mazhar olan düşünce. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Füsusül Hikem isimli eserindeki Hakikati Muhammedi vücudu mutlakın taayyün ettiği ilk mertebe olarak açıklanmış ve ahadiyeti ilahiye bu taayyün ile vahidiyete dönüşmüştür beyanını nasıl yorumlarsınız? Görülüyor ki Hakikati Muhammedi ahadiyettir. Ama bu hakikatin zuhuru yani ortaya çıkışı Allah'ın sonsuz birliği olan zatının isim ve sıfatlar halinde tecellisine sebebiyet vermiştir. İşte buna vahdaniyet ya da ceberrut alemi denir. O halde bilgi zattan isim ve sıfatlara aktarılır ve teklikten çokluğa dönüşür. Vahdaniyette isim ve sıfatlar nar gibi teklikten ayrılmamış ama onun içinde bölünmüştür. Vücut giydiklerinde aynı mananın çeşitli görünümleri oldukları halde birbirlerine düşman olurlar. O halde küfür biri çok görmektir. Bu yüzden de her baktığında her tür yaratılmışta birliği Nur-u Muhammedi'yi göremeyen küfürdedir. Bir kişi birçok aynaya baktığında birçok görüntü ortaya çıkar. Bunlar aynanın yerlerine göre çeşitlenirler. Bu kişinin birliğini eksiltmez ya da çoğaltmaz. Sadece görüntüler çoktur. Allah'ın bizim bozuk aynalarımızdaki tecellisi de böyledir. Maye-i Muhammedi ne demektir? Rivayete göre Allah'ın kendi nurundan yarattığı Efendimizin cevherini mayalamak üzere bıraktığı ve binlerce yıl mayalandığı söylenir. Bunu nasıl anlamamız gerekir? Maye-i Muhammedi, Hazreti Muhammed'in nuru. Bu nuru taşıyan insan-ı kamilin biz hak yolcularına mayalayarak kendimizdeki hakikate döndürmesidir. Bunu bazen sohbetle, bazen nazar ile yaparlar. Özellikle sohbette bir kelime, 100 yıl ibadetle alamadığımız mesafeyi kat etmemizi sağlar. Hazreti Şems'in hikayesindeki nazara gelince, Hazret Şam'da bir Yahudi ile satranç oynuyorlarmış. Yahudi, Hazreti Şems'i kılık kıyafetinden dolayı beğenmese de, satrançta gösterdiği maharetten etkilenmiş. Bu sırada Sultan Veled, Hazreti Konya'ya davet için 12 müridiyle gelip Şems'in önünde eğilir. Bu prens kılığındaki beylerin beğenmediği kılıksız kişinin önünde iki büklüm olduğunu gören Yahudi, benliğinden, egosundan vazgeçince Şems'in nazarı ona erişip adamın Yahudi olarak bayılıp Müslüman olarak ayılmasına sebebiyet vermiştir. Görülüyor ki kamil insanın mayası nazar olarak kulu hakikatine ulaştırabilir. Hocam Kenan el-Rıfai diyor ki, insanın ezelde sait olmasının alametleri bir hakiki maye sahibine ulaşmış olmasıdır. O rabıtaları dolayısıyla bu kimselerin ruhları yol almaktan uzak değildir. Dünyanın neresinde olursa olsun ve ne kadar kesif bir meşgale içinde bulunursa bulunsun, bir gün kendisini maksud olan menzile ulaştıracak manevi ilerlemesi devam eder. Çünkü tarikat ve dervişlik hak meşgalesidir. Diğer işler ise beden ve madde meşgalesidir. Binaenaleyh kesrette hak ile, vahdette halk ile olmak basiret erbabının yoludur. Rahmet peygamberi olmak nasıl bir haldir? Ahmet el-Rifai buyururlar ki, Muhammed aleyhisselam bir rahmettir. Gök kapıları yağmur denilen rahmetle açıldığı gibi, peygamberimize de vahiy kapısı rahmet eseri olarak açılmış. Ona bağlananlar o kapıdan rahmete ermişlerdir. Sirucül Kevn, iki alemdeki yaratılışın ışığı ve varlık aleminin nur kaynağı, kendisinden önce kimsenin yapamadığı bir tarzda hayrete şayan, esrar ve manaları fasih, apaçık bir dille, en sağlam istiarelerle, benzetmelerle, en uygun temsil ve işaretlerle, kamil hükümler, kapsamlı siyaset, tam bir adab ve temiz bir ahlak ile açıklamak ve bu mirasa davet etmek için gönderilmiştir. Rahmet kelimesini açarsak, Hazreti Konevi, Fatiha suresi tefsirinde rahmet Allah'ın zati sıfatlarındandır. Bu da hayrı yerine ulaştırmayı ve şerri de önlemeyi istemektir. İstemek, irade de zati sıfatlardan birisidir. Çünkü Allah irade sıfatına sahip olmasaydı varlıkları yaratmazdı. Varlıkları yarattığına göre Allah'ın rahmetinin de zati sıfatlarından biri olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü yaratmak, varlık hayrını yaratılana ulaştırmak, yokluk, adem kötülüğünü de onlardan uzaklaştırmaktır. Çünkü bizzat varlık bütünüyle iyilikten ibarettir. Nitekim Resulullah şu sözleriyle bu gerçeğe işaret etmiştir. Allah'ın 100 rahmeti vardır. Bunlardan sadece bir tanesini dünyadaki herkese vermiş, 99'unu da ahirette bırakmıştır. Kullarına ahirette bunlarla rahmette bulunacaktır, der. Rahmet, sözlükte kalp inceliği ve şefkat anlamlarına gelir. Nitekim içindeki cenine şefkat ve merhametli olduğu için ana rahmi de bu anlamdadır. Burada rahmetten maksat memnun etmek ve ihsanda bulunmaktır. Buna göre rahmet, yarattıklarına rızık veren, onlar üzerinden belaları uzaklaştıran, takvası nedeniyle takva sahibinin ya da facirliği yüzünden kötülerin rızıklarını artırıp eksiltmeyen, aksine herkese dilediği gibi rızık veren demektir. Hazreti Peygamber'in rahmetine ceza, kederi karışmamıştır. Bundan dolayı da alemlere rahmet olmuştur. Görülüyor ki Allah rahmet ismiyle tecelli ettiğinde bütün mükevvenat tekrar ve tekrar yaratılır. Halk-ı cedid her nefeste tekrar yaratılmaktır. Her nefes verişte ölen varlık Allah'ın üflemesiyle yeniden dirilir ve rızıklandırılır. Öyleyse her an rahmet tecellisi ile yeniden dirilmektedir. Cenab-ı Hak Habibine, biz seni ancak alemlere rahmet olmak üzere gönderdik. Enbiya 107. Ve başka bir ayette, rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Araf 156. Buyurarak bu lütfun peygamberden zuhur ettiğini tebliğ etmektedir. Hazreti Muhammed hakikati ile yaratılmış her şeyi kuşatır. Zaten ayetin devamında Allahu Teala, ben rahmetimi sakınıp korunanlara, zekatı verenlere, ayetimize inananlara ve ümmi peygambere tabi olanlara yazacağım buyurarak bu hakikati vurgulamaktadır. Peygambere tabi olmanın rahmete mazhar olacağı gerçeğini açıklamaktadır. Rahmet iki türlüdür. Özel rahmet ve genel rahmet. Genel rahmet hakikati Muhammedidir ki Allah her şeye onunla rahmet eder ve bu sayede her şey kendi hakikatini onunla bulur. Varlığın kabiliyetleri onun cömertliğiyle aşikar olur. Sonuçta Allah alemi Muhammed'in varlığından zuhur ettirmiş ve varlıkları da onunla rahmete ersinler diye ondan yaratmıştır. Cili diyor ki, peygamberlik akdinin vasıtası odur. Asalet ve yiğitlik denizinin derinliği odur. Varlık sedefinin incisi odur. Fazilet ve cömertliğin menbaı odur. Birbirine zıt olan hakikatleri ve celal ve cemal manalarını cem eden odur. Yüce zatın inayet nazarı ile dikkatleri çeken odur. Her kemalin üstündeki yetkinliğiyle ayak sürçmesinden korunmuş olan odur. O rahmani hakikatlerin denizidir. O imkan aleminin inceliklerinin sahilidir. O insan kelimesindeki özünün örneğidir. O mevcudat ülkesinin hükümdarıdır. O sultanlık mertebesindeki kutuplukta halifeler bırakandır. O kendisine alem ismi verilen her şeyin efendisidir. O daha Adem su ve toprak arasındayken en yüce mertebede var olandır. O hamd sancağının sahibidir ki o Allah'ın en iyi bilen peygamberi ve en asil kulu olan Muhammed'dir. Allah ona ve yakin kurallarının ön hazırlığı için ona vekalet ederek ona eklenen onun gönderilmiş Resul ve Nebi kardeşlerine salat ve selam etsin. Velhasıl Muhammed Aziz ismiyle Resul'dür. Zahmet çekmeniz ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere rauftur, rahimdir. Tevbe 128. Şu gördüğün büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, Nur-u Muhammedi o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Eğer o alemi kebir bir şecere tahayyül edilirse, Nur-u Muhammedi hem çekirdeği hem meyvesi olur. Eğer dünya mücessem bir zihayat farz edilirse, o nur onun ruhu olur. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse, o nur onun aklı olur. İfadesine nasıl yorumlarsınız? Hazreti Peygamber'in üç mühim hadisi vardır. Allah'ın yarattığı ilk şey akıldır. Allah'ın yarattığı şeylerin ilki kalemdir. Ve Allah'ın yarattığı ilk şey senin peygamberinin ruhudur ey Cabir. Eğer bu üç yorum aynı olmasa ve üçü de peygamberin ruhu olmasa ki onun adı Hakikat-i Muhammedi'dir, Hazreti Peygamber bu hadisleri beyan etmezdi. Görülüyor ki üçü tek varlıktır ve peygamber zati tecellidir. Allah Hazreti Muhammed'i zatının tecellisi için zatının nurundan yaratmıştır. O halde onun varlığı alem denen kitabın bütün bilgisini kaplar. Yaratılmışlar yönünden bakılırsa ilk yaratılan onun manası olup son yaratılış vücut içinde o mananın tecellisidir. Bütün yaratılmışlar da onda zat halinde bulunan isim ve sıfatların vücut giymesinden ibarettir. Hazreti Mevlana Fihi Mafih'te Allah bütün saçları Hazreti Muhammed'e saçtı. Sen de istiyorsan ancak ondan alabilirsin buyuruyor. Alemi canlı kılan onun ruhudur. İnsanı kamilde tecelli eden onun aklı küllüdür. Görülüyor ki gerçek akıl yalnız onda. Gerçek dirilik ruh yalnız onda mevcuttur. Ve diri sandığımız her şey onun canlılığının cüz'üdür. Bu seyrinin o da bizim gibi beşerdi ifadesini yorumlarken, o da taştı ama taşlar arasında yakut gibiydi belirlemesine ilişkin düşüncenizi alabilir miyiz? De ki, ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki bana? İlahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Kehf 110. Bu ayette Resulullah'ın kulluk mertebesine hükmetmek ve insanlar arasında bir ünsiyetin meydana gelmesi için ben de sizin gibi beşerim demesi emredilmiştir. Ancak alemlerin efendisi olan Resulullah bizim gibi değildir. Allah onun kadrini yüceltmek için ayeti kerimenin sonunda fakat bana vahyolunuyor de buyurmuştur. Bu da Peygamberi Zişan Efendimiz ile ümmeti arasında fark olduğunu ortaya koyar. Beşer ne eski filozofların dediği gibi Allah'tır ne de yenilerin dediği gibi surhum yani insan üstüdür. Beşer Allah olamaz. Fakat ey mazhar-ı mürşitte tecelli eden Allah diyoruz ki o kimsenin vücudunu ilahi tecelliyat yakmış. Yani kalıbını, cismini, benliğini kendine fani etmişse o vakit beşer hak ile baki olmuş, ondan hak tecelli etmiştir. Güneşin zuhurunda idare kandili hükümsüz kalır. O zatın ortada bir bedeni vardır fakat varlığından eser kalmamıştır. Bizim gibi insandır. Yiyor, içiyor, dolaşıyor diye Resulullah Efendimiz'e tariz edenler için Cenab-ı Hak söyle ya Habibim, evet ben de sizin gibi insanım ama bana vahy olur. Fusret 6. Yani benim bedenim kabından hakikat deryasına yol vardır. Benim o derya ile alışverişim vardır. Evet, ben bir katreyim ama bende ummanlar gizlidir. Ben bir zerreyim ama bende güneşler gizlidir. Süveyş kanalının genişliği ancak bir vapur geçecek kadardır. Fakat koca okyanusları birbirine bağlamaktadır. İşte bu manaya varmış olan insan da Nasuh ile Lahut ve Ceberrut ile Melekut alemlerine kanal olmuştur. Ve oradan geçmeyi tercih edenler de hedeflerine süratle varıcı olmuşlardır. Yuhâ ileyye. Fussilet 6. Yani bana vahyoluyor diyen Resulullah'ın makamı o makamdır ki vücub ve imkan denizlerinin arasındaki berzahtır. Vücuptan maksat ruhani ve ilahi kuvvetler, imkan da dünya hadiseleridir. Resulullah işte bu iki kuvvetin ortasını birleştirici ve ayarlayıcı bir berzahtır. Yani la ilahe ile illallah arasında her ikisini birden idare edici mevkidedir. Hazreti Mevlana Mesnevi'de bu ayeti açıklarken diyor ki Allah gülün kulağına bir sır söyledi. Onu bir renk ve raiha saltanatıyla güzelleştirdi. Taşa sır söyledi. Onu maden içinde akik etti. Yani latif tecellisiyle tecelli edip gülü güzelleştirdi, taşı kıymetlendirdi. İnsan vücuduna bir sır, bir ayet söyledi. Onu asumana yükseltti. Bunun içindir ki ilahi alemden ses duyan vücutlar, o anda cisimlerini can haline koyarlar. Cisimden kurtuluşun sırrına, saadetine ererler. Hak, güneşe söylediği sırla ise nur ismiyle tecelli edip onu alemleri aydınlatıcı kıldı. Hazreti Mustafa kendisinin vücuda gelmesinden binlerce yıl önce yaşamış ve göçüp gitmiş olan insanlardan ve nebilerden yaşadığı zamanın sonuna kadar dünyanın ne olacağından arş ve kürsiden hala ve meladan haber veriyordu. Onun varlığı düne aitti. Bu haberleri muhakkak ki sonradan var olan varlığı vermiyordu. Sonradan var olan hadis bir şey, eskiden var olandan kadim nasıl haber verebilirdi? Binaenaleyh bunları onun söylemediği, Allah'ın söylemiş olduğu anlaşıldı. Çünkü o arzu ile de söz söylemez. Sözü ancak vahyolunan vahdan başka değildir. Necm 3-4. O gazap ve şehvet ateşinden ve beşeriyet kesafeti dumanından kurtulmanın, vücut katılığından kurtulup halis ruh olmanın tılsımına ermişti. ümmetine de bu yolda önder olmuştu. Hazreti Muhammed öyle bir baştı ki, başta gelenlerin en seçkiniydi ve onun ruhu mana gemisinin Nuh'u ve nuru hakikat yolunun ışığıydı. Öyle bir güneşti ki şua ve aydınlığı aşıkların gönlünde parıldıyordu. Kısaca o kainata büyük nuru göstermeye gelmişti ve ancak gönül gözü açık olanlara veya gönül gözlerinde açılma istidadı olanlara böyle bir nur gösteriyordu. Hazreti İbnül Arabi diyor ki, vahiy Muhammed'i hakikate iner, tecellisi ise Ahmet'te olur. Kur'an Ahmet'in dudağından değildi. Fakat hiç şüphe yok ki Ahmet'in Rabbindandı. Vahyin başlangıcı ister uykuda ister uyanıklıkta olsun. Soyut akli anlamların hayal mertebesinde sınırlı duysal kalıplara indirilmesidir. Bu durum duyulur alemde hissin idrak ettiği şeylerdendir. Mesela ona bir beşer suretinde gözüktü. Hayal mertebesinde ise Hazreti Peygamber'in bilgiyi süt suretinde görmüş olması bu kısma girer. Nitekim rüyasını böyle tabir etmiştir. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Peygamber'in ilk vahyi rüya idi. Kenan Rifai buyuruyor ki, Allah'ın elçisi ben de beşerim ama bana vahy oluyor. Kehf 110 sırrıyla beşerden ayrılır. Bu ayetin hakikati insanların onu yemek yiyor, içiyor ve insani vazifelerini yapıyor diye kendileri gibi görmelerini engellemektir. Hazreti Mevlana Mesnevi'de şöyle buyuruyor. Hazreti Muhammed'in sahabesi olanlar için güneşi yıldızların yardımıyla görmeye ihtiyaç yoktu. Sahabeler o hakikat nurunu bizzat Hazreti Muhammed'in varlığında görmek saadetine ermişlerdi. Bu alemde Hazreti Muhammed'den sonra yaşayacak hak ermişlerine gelince onlar gerçi peygamberimizle yüz yüze gelmeyeceklerdi. Fakat manen onlar da Hazreti Muhammed'in sahabesiydiler. İlahi nuru her an Hazreti Muhammed'in yalnız onlara görünen güzelliğinde müşahede edeceklerdi. Bu sebepledir ki Şazeli Hazretleri bir gün, eğer göz açıp kapayacak kadar bir zaman için bile o Allah'ın Resulü bana görünmeyecek olsa kendimi Müslümanlardan saymam demişti. Diğer taraftan Hazreti Muhammed toprak gibi kara ve katı yüreklilerle gözleri gaflet bulutlarıyla örtülmüşlere buyurmuştur ki, evet ben de sizin gibi etten kemikten yaratılmış bir insanım. Benim de yaşamak için sizler gibi suya ve ekmeğe ihtiyacım var. Ancak benim başka insanlardan ayrıldığım nokta odur ki bana vahiy geliyor. Bu ayetten murat odur ki insan oluş bakımından ermiş olsun, inanmış olsun, kafir olsun aynıdır. Aralarında bir fark yoktur. Fakat maddi ve beşeri vasıtalarla maneviyat kapıları açılmaz. Marifet ve hakikat kapılarının açılarak vahdet nurunun görülmesi için nebilerle velilerin gönüllerine dolan vahiy veya ilham gerektir. Bir vücudun vahye ayna olması için onun nebi olması, ilhama, aşka mazhar olması için de hakka ermiş bulunması lazımdır. Ey Zeyd! Evvelce benim de tabiatımda beden ve madde karanlıkları vardı. Fakat peygamberlik güneşi benim bulutlarımı giderdi. Vücudum nurla doldu. Ancak ay güneşe nispetle nasıl az ışıklıysa hiç şüphesiz ben de hakka nispetle öyleyim. İnsanlara nur saçmak bakımından benim gökteki ay kadar aydınlığım vardır. Nurum güneşten azdır. Çünkü bir insan vücudunda bulundukça ziyanın ancak bu kadarına tahammül edebilirim. Nurun fazlası benim de ruhumu yakar. Alemdeki vazifemi göremem. Diğer taraftan ey Zeyd, doğru yola götürmekle vazifeli olduğum insanlar, o güneşler güneşinin nurunu doğrudan doğruya görebilme kudretinde değildir. Hazreti Cili, İnsan-ı Kamil adlı eserinde Yüce Hak Teala bu alemi yaratmayı dilediği zaman hakikatler hakikatine nazar eyledi. Arzu edersen hakikatler hakikati yerine beyaz yakut dersin ki o bu vücudun aslıdır. Hakikatler hakikatine kemal nazarıyla baktı. O vakit eridi, su oldu. Bu mana icabıdır ki bu varlıkta Hakk'ın zuhurunu kemal mertebesinde taşıyacak hiçbir şey yoktur. Tek başına kendi zatından başka. Manayı daha da şerh edersek kısa yollu deriz ki hakikatlerin hakikati bu vücudun aslıdır. Bu varlığı batında ancak o taşır. Onun üzerine bir zuhur olunca eridi. Bu erimeden sonra o hakikatler hakikatine azametle nazar eyledi. Bu nazar üzerine dalgalandı, dalgalandı. Aynen rüzgarla denizin dalgalandığı, çalkalandığı gibi. Dalgalanma sonunda da kabaran köpükler birbirine girdi. Birbirine karıştı. Aynen deniz köpüklerinin birbirine karıştığı gibi. İşte o dalgalanmadan meydana gelen köpüklerden Yüce Hak Teala 7 kat yeri yarattı. Ol bu halden sonra da yarattığı her tabaka arzının cinsine göre de oranın sakinlerini yarattı. Sonra kemal nazarı sonunda eriyen hakikatler hakikati suyu yükseldi. Aynen güneşin zuhuru sonucunda deniz buharının yükseldiği gibi. İşte Yüce Hak Teala o latifelere 7 kat semayı açtı. Her semanın meleğini de kendi semasına yaraşır şekilde yarattı. Sonra da Yüce Hak Teala o sudan 7 denizi yarattı ki o 7 deniz bu alemi kuşatmıştır. İşte tüm varlığın yaratılışının aslı budur. Allah-u Teala kadim hali ile amada nasıl mevcut idiyse ki o mevcut olduğu aleme hakikatlerin hakikati, gizli hazine, beyaz yakut tabir olunur ki şu anda dahi o hakikatler hakikatinde mevcuttur. Ve onun bu mevcudiyetinde ne hulul vardır ne de bir karışma. Şunu da iyi belle, manada yanılgıya düşme, şerh olunanları iyi idrak eyle. Bu alemin bütün zerrelerinde tecelli eder. Onun bu tecellisinde sayı yoktur. Bir birleşme de yoktur, ayrılma da. Öncelerinde ne idiyse aynı haliyle hepsinde tecelli eyler. Sübhan olan Allah bulunduğu hal üzeredir. O amadadır. Beyaz yakuttadır. Bu varlığın bütünü o yakuttur. O amadır. Eğer sübhan olan Hak bu varlığın tümünde tecelli eylemeseydi, o sübhanın bulunduğu halde bir değişiklik olması lazım gelirdi ki, Yüce Hakk'ı böyle bir ahvalden tenzih eylerim. Bir değişiklik olursa ancak onun tecelligahı olan beyaz yakutta olur. Tecelli eden Yüce Sübhan'da bir değişiklik olamaz. Asla olmaz buyurur. Hakikati Muhammedi hırkası ile Lokma-i Cemalullah isterim diyen şair neyi kastetmektedir? Hazreti Mevlana der ki, post ve kabuk, özü kötü, çürük ve acı olanların bu ayıplarını örter. Özü iyi, sağlam ve tatlı olanların da derisi ve kabuğu vardır. Fakat hakikatte bu iyi ruhların ruh yüceliğini Allah'ın hikmeti örter. Tanrı içlerinde cemal, kemal ve irfan bulunan velilerini onlardan anlamayacak gözler görmesin diye diğer bütün insanların ciltleri ve görünüşleriyle örtmüştür. Ancak Tanrı velilerinin içlerinden dışlarına vuran öyle nurlu bir güzellik de vardır ki bu güzelliği ancak onları görebilecek gözler görür. Kalemin rüzgardan, defterin sudan olursa rüzgarın suya yazdığı nakışlar gibi eserin de devamlı olmaz. Manasız söz suya yazılan nakış gibidir. Ondan vefa bekleyenlere ancak pişmanlık azap verir. Burada rüzgar demek, insandaki hevesler demektir. Dünya zevklerine, dünya ihtiraslarına zebun olma demektir. Eğer böyle bir hevesten kurtulabilir, o geçici heves ve ihtiraslardan sen de geçebilirsen, ruhun o zaman Yüce Tanrı'dan haber alabilecek bir seviyeye ulaşır. Allah'ın haberleri güzeldir, ebedidir. Sana sonsuzluğa ulaşmanın hazzını verir. Ancak Hak'tan haber alabilmek için onun ilhamına layık bir gönül ve o istidatta bir akıl ister. Bunları elde etmenin yolunu ara. Bilelim ki Lokma-i Cemalullah, kamil insandan tecelli eden Nur-u Muhammedi'dir. Vücudundan geçmiş, içindeki Allah nuruyla ortaya çıkan varlıksız kişiye gözükür. Nefsini kurban etmek ise ancak peygamberin hakikat kılıcıyla mümkündür. Hazreti Mevlana Fihi Mafih'te ise şöyle buyuruyor. Bu adamlar, biz Şemseddin Tebrizi'yi gördük. Evet efendi, biz onu gördük diyorlar. Ey ahlaksızlar, onu nerede gördünüz? Bir evin damı üzerinde duran deveyi görmeyen adam, ben iğne deliğini gördüm ve ona iplik geçirdim diyor. Ne güzel söylemişler o hikayeyi. İki şeye güleceğim geliyor. Biri, zencinin parmaklarının ucunu siyaha boyaması. Diğeri de bir körün dışarıyı seyretmek için pencereden başını dışarı çıkarmasıdır. İşte onlar da tıpkı böyledirler. İç gözleri kör olanlar bu vücut penceresinden başlarını çıkarırlar. Sanki ne görecekler? Akıllı bir adamın yanında onların takdir ve inkar etmelerinin ne değeri olur? Akıllıya göre her ikisi de birdir. Çünkü her ikisi de görmemişler ve saçmalıyorlar. Önce görme hassası hasıl etmeli. Ondan sonra bakmalıdır. Görme hassası hasıl olsa bile ona lazım olmadıkça nasıl görebilir? Dünyada pek çok gören, vasıl olmuş bulunan veliler vardır. Bunların ötesinde başka veliler de bulunur ve bunlara Hakk'ın gizlediği, göstermediği Mesturan-ı Hak adını verirler. Veliler, ey Tanrımız, o gizlediklerinden birini bize göster diye ağlayıp sızlamadıkça, yalvarmadıkça onların kendilerine gösterilmesi lazım gelmez. Dış gözleri olmakla beraber onu göremezler. Bu serseriler pek kötü oldukları ve kendileri lüzum hissetmedikçe hiç kimse onların yanına gidemediği, onları göremediği halde Hakk'ın gizlediklerini kendileri istemedikten sonra kim görebilir? Bu iş pek kolay değildir. Melekler bile bundan aciz kalmışlardır. Biz ise sana hamd ederek seni takdis, seni tenzih ediyoruz. Bakara 30 demişler. Biz de aşığız, ruhaniyiz, sırf nuruz. O insanoğulları bir avuç aç, obur ve kan dökücüden ibarettir. Kan dökerler ayeti bunlar hakkında inmiştir. Bunların hepsi insanın kendi üzerine titremesi, kendinden korkması içindir. Ruhani olan meleklerin ne malı, ne mevkii, ne de perdeleri vardır. Onların besini sırf nurdur. Tanrı'nın cemaline olan aşkları ise yegane aşklarıdır. Ve uzağı gören keskin gözleri bir insanın ben kimim, nereden bileyim eyvah diye kendinden korkup kendi üzerine titremesi, hatta bir nur vurduğu ve bir zevk baş gösterdiği zaman buna layık mıyım demesi gerekir.